Ayrım 23, sayfa 253. Tacizci. Lars Kepler. 63. bölüm. Yuna'ya bakan kadının bir mankeni andıran, kendinden emin ama rahat bir duruşu vardı. Kolları inceydi ve elleri çok çilliydi. Makyajı tam kararında ve zevkliydi. Yüzü hafifçe kızarmış gibi görünüyordu. Yuna eğildi ve ikinci bıçağı yerden aldı, elinde tarttı, sonra omzunun üstünden nişan tahtasına doğru fırlattı. Bıçak ağlayan huş ağacının dallarının arasını boylayarak kulübenin yanındaki çimlerin üstüne düştü. Kadın tekrar alkışladı ve gülümseyerek Yuna'ya doğru yürüdü. "Yuna Linna?" diye sordu. Yuna, "Bunun gibi bir sakalla görmek kolay değil ama sanırım öyle," diye cevap verdi. Erik yatağa bağlı olduğumuzu söyledi ve veranda kapısı açıldı ve Erik endişeli bir yüz ifadesiyle bahçeye çıktı. "Röntgen çekilene kadar kalçana dikkat etmelisin," dedi. Yuna, "iyi durumda," diye cevap verdi. "Ona kortizon verdim." Gülümseyen kadın, "söylemiştin," diye araya girdi. "İşe yaramışa benziyor." "Erik, bu Nelly," dedi. "Kendisi benim en yakın iş arkadaşım. Dört dörtlük bir psikolog. Travma geçiren çocuklar alanında ülkenin en iyisi." Nelly Yuna'nın elini sıkarak, "tüm bunlar boş övgüler," dedi. "Erik, kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Yuna sessizce, "iyiyim," diye cevap verdi. Erik ona dar gelen giysilere gülümseyerek, "penisilin yarına tamamen etkisini gösterince çok daha güçlü hissedeceksin," dedi. Yuna salıncağa otururken inledi. Erik de Nelly de onun yanına oturdular ve birlikte usulca sallandılar. Salıncağın yayları gıcırdadı ve minderlerden nemli, küflü bir koku yayıldı. Erik bir süre sonra, "ön soruşturma raporunu okudun mu?" diye sordu. Yuna ona bakarak, "evet," dedi. "Bu sabah gidip Rocky ile konuştum. Kazadan beri hafızasıyla ilgili büyük sorunlar yaşıyor ama hipnozu denemeye hazırdı." Yuna merakla, "onu hipnotize mi ettin?" diye sordu. "Beyin dokusundaki hasar ve epileptik atakları göz önüne alınırsa işe yarayacağından emin değildim." Yuna başını geriye yaslayıp gökyüzüne bakarak, "peki işbirliğine açık mıydı?" diye sordu. "Evet, ama hangi anıların gerçek olduklarını çözmek kolay değildi. Rocky o günlerde bir sürü uyuşturucu kullanıyormuş ve hipnoz altında söylediği bazı şeyler, yani aslında gerçek anılar olması gerekenler, kulağa daha çok bir kabus, bir hezeyan gibi geliyordu." Nelly bileklerini esneterek, "Tanrım, ne zor," dedi. Erik ayağa kalkınca salıncak yeniden hareket etti. "Aslında sadece bir suç ortağı olup olmadığını öğrenmek için Rebecca Hanson cinayetini soracaktım," dedi. "Ama hipnoz altındayken tamamen masummuş gibi konuştu." "Yuna ne açıdan?" diye sordu. "Rocky vaiz dediği bir adamdan bahsedip duruyor, günahkar vaizden." "Nelly, kulağa ürpertici geliyor," dedi. Erik alçak sesle, "ve şimdi birdenbire cinayetin işlendiği gece bir şahidi olduğunu hatırlıyor," dedi. Yuna, "bunu hipnoz altındayken mi söyledi?" diye sordu. "Hayır, o sırada uyanıktı." "Peki şahidi olduğunu doğrulayacak biri var mı?" "Erik, kadının adı Olivia Thorby." Rocky o sırada hatırladı ama büyük olasılıkla çoktan unutmuştur deyip başını çevirdi. "Nelly, bir şahit ha?" dedi. "Yine de kontrol etmeye değer," dedi Erik. "Yuna, bu konu hakkında Margot'la konuştun mu?" diye sordu. "Elbette. Psikologlar önde, 1-0 diyen Nelly yanındaki mindere vurarak Eric'i tekrar oturması için teşvik etti. Erik oturdu ve kısa bir süre sallanarak metal yayların gıcırtısına, kuşların şakımalarına ve yakındaki bir bahçede oynayan çocukların seslerine kulak vererek dalıp gittiler. Sonra Eric'in minderin üstünde duran cep telefonu çaldı. Arayan Margot idi. Telefonu yığına açtı. "Herhalde sabıka kayıtlarını, geçmiş şüphelileri ve polis veri tabanını kontrol etmişsindir, değil mi?" Margot çatallı bir sesle, "kendini daha iyi hissettiğini duymak güzel," dedi. Yuna, "katil bunca zamandır hapiste veya ülke dışında olabilir," diye devam etti. "Europol'le çok iyi bağlantılarım var ve..." Margot onun sözünü keserek, "Yuna, ön soruşturmayı seninle tartışamam," dedi. Sadece 9 yılın epey uzun bir sakinleşme dönemi olduğunu söylemeye çalışıyor. Pekala, anlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum ama Rocky Kirkland'ın şahidi işe yaramaz. Kadını buldunuz mu? Olivia Torby'nin neden bahsettiğimiz hakkında hiçbir fikri yoktu. O zamanlar Jönköping'de yaşıyormuş ve onunla Rocky Kirkland arasında hiçbir bağlantı bulamadık. Yani hala Rocky'nin bir çırağı olduğunu mu düşünüyorsun? Çırak da cinayetlere karışmış mı? Eric'i bu yüzden aradım, dedi Margot sakince. Eric'in geri dönüp Rocky ile suç ortakları hakkında etraflıca konuşmasını istiyorum. Yuna, seni onunla görüştüreyim, dedi ve telefonu Eric'e uzattı. Eric Margot'la konuşurken Yuna gidip bıçakları aldı ve kulübeye geri koydu. Bir anlığına bir çim biçme makinesinin sapına yaslanarak dinlendi. Çatıda küçük bir eşek arısı yuvası vardı ve karşı köşedeki katlanan sandalyelerin arkasında ev yapımı bir oyuncak kamyon duruyordu. Yuna tekrar dışarı çıktığında Eric artık telefonda değildi ve Nelly'nin yanına uzanmıştı. Eric Yuna'ya normalde şahitlere telefon eder misiniz diye sordu. Yuna duruma bağlı diye cevap verdi. Demek istediğim, insanların bu işe karışmaya hazır olup olmadıklarını bilemeyiz, dedi Eric. Polis bunca yıl sonra telefon edince doğruyu söylediklerinden emin olamayız. Yuna, doğru olamayız, dedi. Eric, eğer Rocky'nin yanına dönüp gözünün içine bakacaksam o kadınla konuşmam gerek, dedi. 64. bölüm. Yuna da Eric'le gidip Olivia Torby ile konuşmak istedi ama henüz çok erken olduğunu kabul etti. Eric ona biraz daha penisilin verdi, kalçasından bir kortizon iğnesi daha yaptı ve olası migren ataklarını önlemek için 50 miligramlık topiramat içmesini sağladı. Nelly yolcu koltuğuna geçti ve Eric arabayı kullanırken dikiz aynasından bakıp Yuna'nın tekrar salıncağa oturduğunu gördü. Eric, seni evine bırakayım mı diye sordu. Kadın Jönköping'de yaşıyor dememiş miydin? Anlaşılan 5 yıl önce Eskilstuna'ya taşınmış. Orası yaklaşık 1 saat uzaklıkta, öyle değil mi? Evet. Martin bugün geç saate kadar çalışacağını söyledi, dedi Nelly. Yani bir sürü penceresi olan o evde tek başıma oturmak zorunda değilim. Sürekli birinin beni gizlice izlediği hissine kapılıyorum. Herhalde sen sürekli şu katilden bahsettiğin için. Bunu biliyorum ama yine de. Yani seni izleyen biri mi var? Nelly hayır diyerek güldü. Sadece karanlıktan korkuyorum. Enske'ye de yolu boyunca ilerleyerek Södertalya'ya yöneldiler ve uzun gri renkli bir gürültü önleyici çitin önünden geçerken sessizce oturdular. Nelly ona bakarak papazın suç işlediğinden emin olduğunu söylemiştin, dedi. Kendisi öyle demişti. Rebecca'yı öldürdüğünü söylemişti. Ama hipnozdan sonra birdenbire hatırladı. Nelly şüpheyle iyi ama neyi hatırladı? Birdenbire bir şahidi olduğunu mu diye sordu. İlk önce bana şahitten bahsettiğini hatırladı. Nelly kahretsin, dedi. Ne oldu, sinirlendi mi? Evet, göğsüm biraz acıyor. Dövüştünüz mü, görebilir miyim? Nelly gömleğini yukarıya sıyırmaya çalışınca Eric sol eliyle direksiyonu tutarak sağ eliyle onu savuşturdu. Hendeğin dibini boylayacağız diyerek güldü. Nelly ona bakabilmek için emniyet kemerini gevşetip koltuğunda yana döndü. Eric'in düğmelerini açarak canın yanıyor mu diye sordu. Tanrım, her yerim morarmış. Sana ne yaptı böyle, çok acıyor olmalı. Uzanıp onun göğsünü ve boynunu öptükten sonra hızlıca dudaklarını öpünce Eric başını çevirdi. Nelly, üzgünüm, dedi. Yapamam Nelly. Biliyorum, niyetim bu değildi. Sadece ara sıra o sevişmemizi düşünüyorum. Eric, fena halde sarhoştuk diye hatırlattı. Nelly onunla yanak yanağa durarak hiç pişman değilim, dedi usulca. Eric, ben de öyle diyerek bir eliyle gömleğini pantolonunun içine soktu. Bir süre E20 üzerinde sessizce ilerlediler. Sirenleri çalan birkaç acil durum aracı hızla yanlarından geçti. Nelly çantasını aldı, aynayı kullanmak için güneşliği açtı ve rujunu tazeledi. Durup dururken, ''İstersek yine birlikte olabiliriz.'' dedi. ''Asla yürütemeyiz.'' ''Biliyorum, Maksadını aşan şeyler söylüyorum. Sadece başka bir evrende her şeyin ne kadar farklı olabileceği hakkında bir fantaziydi, dedi Nelly. Erik, yaşamadığımız ne çok hayat var, dedi yavaşça. Böyle düşünmek yaşlanmanın bir göstergesi olsa gerek, Nelly gülümsedi. Ufacık bir seçim binlerce kapıyı kapatıyor ve binlercesini açıyor, dedi Erik. Bir şahit konusunda yalan söyledim ama bu yalan 9 yıl sonra yakama yapıştı ve ben her şeyi riske atarak... Nelly, evet ama sen aptalın tekisin, diye araya girerek arkasına yaslandı. O şahidin gerçek olduğuna inanmıyorum ama doğru çıkarsa o zaman seni ihbar etmem gerek. Erik yan gözle Nelly'ye baktı. Eğer beni ihbar etmek istiyorsan hiç durma, dedi. Rocky 9 yıldır kilit altında ilaç tedavisi görüyor ve... Erik, lütfen Nelly, diyerek onun sözünü kesti. Üzgünüm ama bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Senden hiçbir şey istemeyeceğim. İstediğini yapabilirsin. Sana doğru gelen her neyse. Nelly kararlı bir şekilde, o halde seni ihbar edeceğim, dedi. Erik, umurumda değil, diye mırıldandı. Nelly, fakat kızdığın zaman bu kadar tatlı olmasaydın işim çok daha kolay olurdu, diyerek gülümsedi. Erik içini çekerek, sanırım terapiye ihtiyacım var, dedi. Nelly, ilaca ihtiyacım var, dedi ve çantasından bir kutu Mogadon çıkardı. 2 kapsül aldı, birini kendi içti, diğerini Erik'e uzattı. Erik şerefe, diye mırıldandı ve başını geriye atarak kapsülü yuttu. 65. bölüm. Erik arabasını Olivia Torby'nin öğretmenlik yaptığı okulun yanına park ettiğinde Nelly elini kapı koluna koyarak bocaladı. "Senin de gelmemi istiyor musun?" diye sordu. "Aklından geçeni söyle." "Bilmiyorum." "Hayır, belki de burada beklesen daha iyi olur."
"Cazibeni kullanabilmen için mi?"
Nelly gülümsedi. "Kesinlikle." Nelly koltuk anahtarından sarkan pembe etekli küçük maymunu işaret ederek rüyalarının kadınıyla burada kalacağım, dedi. Erik oyun sahasından geçerek bir hademeye Olivia Torby'yi sordu ve adam kadını işaret etti. Olivia 50 yaşlarında solgun ve yıpranmış bir yüzü olan zayıf bir kadındı. Kollarını kavuşturmuş tırmanma kafesinin üstündeki çocukları izliyordu. Ara sıra içlerinden biri ona sesleniyor veya yanına koşup yardımını istiyordu. Erik, Olivia, benim adım Erik Maria Bark, doktorum, diyerek kartını uzattı.
Olivia, demek doktorsunuz, diyerek kartı cebine koydu.
Sizinle Rocky Kirkland hakkında konuşmam gerekiyor. Olivia'nın ince yüzü bir an için katılaştı, sonra normale döndü.
Yine mi polis, dedi.
Rocky Kirkland'la konuştum ve kendisi...
Olivia, daha önce de söyledim, o isimde birini tanımıyorum, diyerek Eric'in sözünü kesti.
Erik, sabırla biliyorum, dedi, ama Rocky sizden bahsetti.
Adıma nereden ulaştığı konusunda hiçbir fikrim yok.
Olivia boyunlarına atlama ipleri dolayarak atçılık oynayan birkaç çocuğa baktı ve hemen yanlarına gidip ipleri bellerine bağladı.
Eric'in yanına dönünce, bitirmem gereken işler var, dedi.
Bana yalnızca birkaç dakikanızı ayırın.
Üzgünüm, eve gitmem ve 22 çocuğun değerlendirmelerini hazırlamam gerekiyor, dedi ve okul binasına doğru yürümeye başladı.
Erik aceleyle peşinden giderek Rocky Kirkland'ın işlemediği bir cinayetten hüküm giydiğine inanıyorum, dedi.
Bunu duyduğuma üzüldüm fakat...
Rocky bir papazdı ama aynı zamanda eroin bağımlısıydı. Etrafındaki insanları sömürüyordu. Olivia merdivenlerin önündeki gölgede durup Erik'e döndü. Donuk bir ses tonuyla,
insanlıktan hiç nasibini almamış, dedi.
Benim anladığım kadarıyla da öyle, diye cevap verdi. Fakat yine de işlemediği bir cinayet yüzünden hüküm giymeyi hak etmiyor. Olivia alnına düşen kırlaşmış saçlarını üfleyerek uzaklaştırdı.
Daha önce polise yalan söylediğim için başım derde girer mi?
Sadece mahkemedeyken yemin altında yalan söylerseniz başınız derde girer.
Olivia, elbette, dedi ve ince dudakları gergince titredi. Merdivenlere oturdular.
Olivia spor ayakkabılarına baktı, kot pantolonuna yapışan bir şeyi ayıkladı ve boğazını temizledi.
O zamanlar farklı biriydim ve hiçbir şeye bulaşmak istemiyorum, dedi sessizce. Ama doğru, Eskiden Rocky'yi tanıyordum.
Rocky onun şahidi olabileceğinizi söylüyor.
Bunu yapabilirim dedi ve güçlükle yutkundu.
Emin misiniz?
Olivia başıyla onayladı, çenesi titremeye başladı ve tekrar yere baktı.
Eric aradan 9 yıl geçti dedi.
Kadın yutkunarak boğazındaki yumruğu gidermeye çalıştı, üst dudağını ovaladı. Sonra başını kaldırıp nemli gözlerle Eric'e baktı ve bir kez daha güçlükle yutkundu. İnişli çıkışlı bir sesle,
''Röninge'de papaz konusundaydık, Rocky orada yaşıyordu.'' dedi.
Eric 15 Nisan akşamından bahsediyoruz diye hatırlattı.
Olivia evet diye cevap verdi ve yanaklarındaki gözyaşlarını çabucak sildi.
''Bunu nereden hatırlıyorsunuz?''
Olivia'nın ağzı titremeye başladı ve cevap vermeden önce kendini toplamak için alt dudağını ısırdı.
''Birlikte alem yapıyorduk.'' diye fısıldadı. ''Cuma günü başlamıştık. En kötüsü pazar gecesiydi.''
''Tarihlerden emin misiniz?''
Olivia başıyla onayladı ve sesinin kontrolünü yitirdi.
''Küçük oğlum ayın 15'inde beşiğinde öldü. Onu ertesi gün buldum. Ani bebek ölümü sendromuydu. Bu tıbbi olarak kanıtlandı, benim suçum değildi. Ama eğer benimle olsaydı belki de ölmezdi.''
''Bunu duyduğuma Olivia ah tanrım diye hıçkırdı ve ayağa kalktı. Oyun sahasına sırtını dönerek kollarını bedenine sımsıkı sardı ve kederinin dışa vurmasını önlemek için kendini sessiz olmaya zorladı.
Eric ona bir mendil uzatmaya çalıştı ama Olivia bunu görmedi. Birkaç titrek nefes aldı ve gözyaşlarını sildi.
''Bu olayın ardından yıllar boyunca ölmek istedim.'' diyerek tekrar güçlükle yutkundu. ''Ama o zamandan beri hiç uyuşturucu kullanmadım ve kimseyle seks yapmadım. Bir daha asla hamile kalmamalıyım, buna hakkım yok. Rocky her şeyimi çaldı. Bana eroini denettirdiği için her şey yüzünden ondan nefret ediyorum.''
Bankın altına yuvarlanan bir top yüzünden konuşmaları bölündü. Bir çocuk koşarak topu almaya geldi ve Eric Olivia'ya kendi mendilini verdi. Olivia topu kolunun altına sıkıştırıp kendisine bakan oğlana ''Merak etme Marcus'' dedi, ''sadece burnumu silmem gerekiyor.''
Çocuk başıyla onayladı ve topu da alarak koşup gitti. Eric Rocky'nin değişken hafızasını düşündü. Rocky, Carsud'de kaldığı yıllar boyunca bazı anlarda Eric'in ihaneti yüzünden boş yere hüküm giydiğini biliyor olmalıydı.
Eric sessizce ''Olivia'' dedi.
''Bunun kolay olmadığını biliyorum ama yemeğin altındayken cinayet gerçekleştiğinde Rocky ile birlikte olduğunu söylemeye hazır mısın?''
Olivia gözlerinin içine bakarak ''Evet'' dedi.
Eric ona teşekkür etti ve o anda Nelly'nin tırmanma kafesinin arkasında durup onları izlediğini fark etti.
Arabaya dönmek üzere yürürken onun gerçeği öğrenince kendisini ihbar edip etmeyeceğini merak etti.
Belki de Nelly harekete geçmeden önce tedavi olurken zarar gören bir hasta hakkında bir şikayette bulunabilirdi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 263.